Ayrım 22. Hilekar Frederick Forsyth. Sayfa 267. Bir Savaş Kurbanı. 1. Bölüm. Peder Dermot O'Brien, Libya'dan mesajı bu tür ilk haberleşmelerin normal yolu olan postayla almıştı. Mektup çok sıradandı. Açmış olsalar bile, ki İrlanda Cumhuriyeti'nde mektuplar açılmazdı, içinde ilginç bir şeye rastlamayacaklardı. Damgasına göre Cenevre'den postalanmıştı ve pulun yanındaki logodan yazarının Dünya Kiliseler Birliği'nde çalıştığı anlaşılıyordu. Ancak bu doğru değildi işte. Peder O'Brien mektubu 1987 yılının bir bahar gününde kahvaltıdan sonra holdeki mektup gözünde bulmuştu. Adına gelen dört mektuba şöyle bir baktıktan sonra dikkatini Cenevre'den postalanmış olana verdi. Arka kapağın üzerinde kurşun kalem izi zarfın herkesin önünde açılmayacağını ve ortalarda bırakılmayacağını gösteriyordu. Papaz manastır yemekhanesine girmekte olan iki meslektaşını başıyla selamladıktan sonra birinci kattaki yatak odasına döndü. Mektup sıradan ince bir uçak mektubu kağıdına yazı makinesiyle yazılmıştı. Dostça ve sıcak bir ifadeyle ''Azizim Dermot'' diye başlıyordu. Kilise işleriyle meşgul bir dostun mektubundan farksızdı. Dünya Kiliseler Birliği bir protestan kurumuysa da sıradan bir gözlemci, Lutheran bir din adamının Katolik bir papaz olan dostuna yazmasında bir gariplik göremezdi. Özellikle uluslararası alanda olmak üzere dini bir evrensellik günleri yaşanmaktaydı ne de olsa. Cenevre'deki dostu kendisinin sağlığını soruyor, iyi olduğunu umduğunu söylüyor ve DKB'nin 3. dünyada yaptıklarını anlatıyordu. Önemli olan nokta yazının 3. paragrafındaydı. Mektup yazarı piskoposunun Peder O'Brien'le daha önce bir araya geldiklerinde çok iyi vakit geçirdiğini söylemiş ve kendisiyle bir daha karşılaşmaktan mutlu olacağını belirtmişti. İmza sadece iyi dostun Harry idi. Peder O'Brien mektubu bırakıp düşünceli bakışlarını pencerenin dışına, Wicklow ilçesinin yemyeşil tarlalarına ve daha arkadaki İrlanda denizinin gri sularına çevirdi. Birbiri arkasından yükselen tepeler denizi gizliyordu. Brian çan kuleleri bile kendi mezhebinin merkezinin bulunduğu Sandy Mount'taki bu eski malikaneden neredeyse görülemeyecek kadar uzaktı. Ama güneş o kadar çok sevdiği yemyeşil çayırların üzerinde parlıyordu. O'Brien denizin öteki yanındaki büyük düşmanından da aynı derecede nefret ederdi. Mektup kendisini şaşırtmıştı. Albay Muammer Kaddafi ile, mektupta piskopos olarak anılıyordu, görüşmek üzere Tripoli'ye son gidişinden bu yana neredeyse 2 yıl geçmişti. Kendisine çok ayrıcalıklı davranılmıştı. Ancak bütün o süslü sözlere, yumuşak sese ve bol keseden verilen sözlere karşın hiçbir şey elde etmiş değildi. İrlanda davası için ne bir kuruş para ne de tek bir silah. Sonunda büyük düş kırıklığı olmuş ve randevuyu sağlayan Libya Gizli Servisi muhaberatın yabancı masası başı Hakim El Mansur, ki mektubu yazan Harry oydu, özür dilemişti. Şimdi de bu çağrı gelmişti. Piskoposla randevusu için bir tarih belirtilmemişse de Peder O'Brien bunun gereksiz olduğunu biliyordu. Harry hemen demek istemişti. Araplar canları isteyince insanı yıllarca oyalayabilirlerse de Kaddafi bir insanı bu şekilde çağırırsa insan onun eli açıklığından yararlanmak istiyorsa hemen giderdi. Peder O'Brien davadaki güvenilir dostlarının bu ihsana gerçekten ihtiyaçları olduğunu biliyordu. Amerika'dan gelen para azalmıştı. Peder O'Brien'ın vatan haini olarak gördüğü Dublin hükümeti yetkililerinin İrlanda'ya para ve silah gönderilmemesi çağrıları etkili olmaya başlamıştı. Tripoli'den gelen daveti ihmal etmek akıllıca olmazdı. Bütün iş bu kadar kısa bir süre sonra yolcular çıkmak için iyi bir mazeret bulmaktı şimdi. Peder O'Brien kusursuz bir dünyada yaşıyor olsaydı birkaç haftalık tatil iyi olurdu. Amsterdam'da sözüm ona yoksulluğa savaş konulu bir seminere katılmış ve daha döneli 3 gün olmuştu. Avrupa'da bulunmasından yararlanarak Amsterdam'dan sessizce çıkmış, daha önce Utrecht'te biriktirdiği paralarla biri Hollanda'da Roermond'da, diğeri Almanya'da Münster'de sahte at kullanarak 2 daire kiralamıştı. Bunlar daha sonra savaşı düşmanın aklına gelmeyecek yerlere taşıyacak olan genç kahramanlar için güvenli evler olacaktı. Seyahat Dermot O'Brien'ın yaşamının değişmez bir parçasıydı. Bağlı olduğu tarikat misyonerlikle uğraşırdı ve kendisi de uluslararası sekreteriydi. Bu da savaş için çok güzel bir örtüydü. Ama yoksulluğa savaş için değil de İngilizlere karşı savaş için. Uzun yıllar önce Derry'de elleri arasında ölmek üzere olan o gencin kırılmış kafasını tutarken İngiliz komandolarının sokak boyunca koştuklarını gördüğü anda Tatın ve Piskoposu'nun haberleri bile olmadığı o yemini etmişti. O günden sonra deniz ötesinde yaşayan insanlar olan nefretini geliştirip bilemiş ve davaya katılmıştı. Kendisini kollarını açarak karşılamışlardı. 10 yıldır İRA için başlıca uluslararası aracı olmuştu. Para bulur, bunları bir bankadan diğerine aktarır, sahte pasaport sağlar, Semtex patlayıcısı ile fünyelerin güvenlik içinde gelip depolanmasını ayarlardı. Regent's Park ve Hyde Park'ta askerleri ve atları onun yardımıyla sağlanan bombalar parçalamıştı. Bunun gerekli olması hoşuna gidiyor değildi ama haklı olduğuna inanıyordu. Gazetelerdeki haberleri okur, malikanede televizyon odasında dehşete düşmüş meslektaşlarıyla görüntüleri seyrederdi, sonra bir arkadaşı kendisini cemaate yardıma çağırırsa gider ve huzurlu bir ruhla ayine katılırdı. O bahar sabahı sorunu sabah çayını içerken yatağında okuduğu Dublin Press gazetesiyle bir çözüme kavuştu. Peder O'Brien'ın odası aynı zamanda bürosuydu ve kendi telefonu vardı. İki yere telefon etti ve ikincisinde gazetede sözü edilen geziye katılması istendi. Hemen amirini görmeye gitti. ''Buna ihtiyacım var Frank'' dedi. ''Büroda oturduğum sürece gelen telefonun ardı arkası yok. Benim huzura, dua edecek zamana ihtiyacım var. Eğer beni bırakabilirsen buraya gerçekten gitmek istiyorum.'' Amiri programa bakıp başını salladı. ''Git Dermot ve oradayken hepimiz için dua et.'' Hac ziyareti bir hafta sonraydı. Peder O'Brien askeri konseyi arayıp izinlerini almasının gerekmediğini biliyordu. Döndüğünde bir haber getirebilirse çok iyi olacaktı. Aksi halde askeri konseyi rahatsız etmenin anlamı yoktu. Londra'ya özel ulak bir mektup gönderdi. Mektubun Libya Halk Bürosu'na 3 günde varacağını biliyordu. Libya hükümetinin elçilikleri bu adla anılırdı. Böylece Tripoli'ye gerekli hazırlıkları yapacak zaman tanımış olacaktı. Hac ziyareti Nok Kilisesi'nde bir ayinle başladı. Sonra Shannon Havaalanı'na gidildi. Burada kiralanan bir jet uçağıyla Fransız Pirenelerinin eteğindeki Lourdes'a gidildi. Peder O'Brien orada papazlar, rahibeler ve halktan kadınlarla erkeklerin bulundukları kalabalıktan ayrılıp Lourdes Havaalanı'nda kendisini bekleyen küçük kiralık uçağa bindi. 4 saat sonra indiği Malta'nın başkenti Valletta'da kendisini Libyalılar karşıladılar. Onların jeti Sirte'nin hemen dışındaki küçük askeri üsse indi. İrlandalı papaz 24 saatte Shannon'dan Libya'ya gelmişti. Her zamanki nezaketiyle Hakim El Mansur kendisini bekliyordu. Lourdes'a bir an önce geri dönüp hacılara katılması gerekeceğinden Kaddafi ile görüşemeyecekti. Böyle bir şey hiç düşünülmemişti zaten. Bu operasyonu yönetme görevi El Mansur'a verilmişti. İki adam kendilerine ayrılan ve El Mansur'un korumacılarıyla çevrili bir odada görüştüler. Konuşmaları bitip de İrlandalı 1-2 saat uyuduktan sonra yeniden Malta yoluyla Lourdes'a döndü. Heyecanlıydı. Öğrendikleri eğer olduğu takdirde davası için büyük bir hamle olacaktı. Hakim El Mansur büyük liderden kendisi için 3 gün sonrasına randevu alabilmişti. Her zaman olduğu gibi Kaddafi'nin o gün bulunduğu yere hemen o anda gelmesi istendi. 1 yıl önceki bombalama olayından sonra Kaddafi sık sık yer değiştirmeye başlamış, zamanını daha çok Tripoli'den arabayla 1 saat uzaktaki çölde geçiriyordu. O gün El Mansur'un özel olarak adlandırdığı bedevi ruhu içindeydi. Çöldeki büyük çadırında üzerinde beyaz kaftanı olduğu halde yastıklar üzerine uzanmıştı. Önünde bağdaş kurmuş oturan 2 bakanının heyecanlı konuşmalarını dinlerken her zamanki gibi çok sakindi. Bakanlar masalarının ardında oturmayı yeğlerlerdi. Ama büyük lider halı üzerindeki yastıklarda bağdaş kurmalarını emretmişse elbette ki yastık üstünde bağdaş kuracaklardı. Kaddafi El Mansur'u elini sallayıp oturmasını işaret ederek karşıladı. Bakanlar gidince bir yudum su içip gelişmeleri sordu. El-Mansur pek çok yabancının, özellikle de Amerikalıların, özellikle de en yüksek düzeyde olanlarının Kaddafi'nin deli olduğuna inandıklarını bilirdi. Ama kendisi Muammer Kaddafi'de delilik diye bir şey olmadığını çok iyi bilmekteydi. Adamın aklından zoru olsaydı bu karma karışık ve şiddet dolu ülkede 18 yıldır tek adam olarak kalması olanaksızdı. Aslında Kaddafi çok kurnaz ve usta bir yöneticiydi. Yanlışlar yapmış, özellikle de ülkesinin ve kendisinin dış dünyadaki önemi hakkında hayaller kurmuştu. Kendisini dünya sahnesinin tam ortasında bulunan bir süper yıldız olarak görürdü. Kendi sınırları dışındaki halklara başlarındakileri devirip İslamiyet'in arındırılması davasındaki kendi kaçınılmaz önderliğini kabul etmelerini söylediği uzun konuşmalarının gerçekten dinlendiğini sanırdı. Mahiyetinde kimse bu konuda kendisine karşı çıkmaya cesaret edemezdi. Ancak Libya içinde rakibi yoktu ve olamazdı. Güvendiği yakınlarından oluşan küçük çevresinin fikirlerinden yararlanırdı. Bakanlar gelir giderler ama bu küçük çevre içlerinden birinin ihanetinden kuşkulanmazsa kendisine yol gösterirdi ve gerçek güç onlardaydı. Bu insanlardan pek azı o yabancı dış dünyayı bilirlerdi. Hakim El-Mansur bir İngiliz okulunda okuduğu için bu konuda uzmandı. El-Mansur Kaddafi'nin yüreğinde kendisi için yumuşak bir nokta bulunduğunu bilirdi. Bunu hak etmişti de. Muhaberatın dış kolunun başkanı olarak Kaddafi'nin siyasal muhaliflerinden üçünü Avrupa'da gizlendikleri deliklerde kendi eliyle öldürerek sadakatini kanıtlamıştı. Yine de bu bedevi diktatörünün çok dikkatle idare edilmesi gerekirdi. Kimileri bunu dalkavuklukla yaparlardı. El-Mansur Kaddafi'nin bu dalkavuklukları bilinçli olarak kabul ettiğinden kuşkulanıyordu. Kendi yaklaşımı saygılıydı ancak gerçeği süslemeye yanaşmazdı. Doğruları dikkatli sözcüklerle söyler, kuşkusuz hepsini birden söylemese bu intihar demek olurdu. O alaycı gülümsemenin ve neredeyse kadınsı denecek davranışların ardında Muammer Kaddafi'nin gerçekleri duymak istediğinden kuşkulanırdı. 1987 Nisan'ının o günü El-Mansur liderine İrlandalı papazın ziyaretini ve konuştuklarını anlattı. O konuşurken Kaddafi'nin özel doktorlarından biri bir köşedeki masa üstünde hazırladığı ilaçtan liderine küçük bir fincan sundu. Libya lideri sıvıyı içti, doktoruna eliyle çıkmasını işaret etti. Adam ilaçlarını toplayıp çadırdan çıktı. Amerikan uçaklarının özel ikametgahını bombalamalarından bu yana bir yıl geçmiş olmasına karşın Muammer Kaddafi henüz tam olarak kendine gelememişti. Arada sırada hala kara basanlar görüyor, tansiyonu yükseliyordu. Doktor kendisine hafif bir sakinleştirici vermişti.
Malın yarı yarıya bölüşülmesi kabul edildi mi?
Papaz o konuda haber verecek. Askeri konseyin kabul edeceğinden eminim.
Ya Amerikan elçisi konusu?
Onu da bildirecek.
Kaddafi omuzlarında dünyanın ağır yükünü taşıyan bir insan gibi içini çekti.
Yeterli değil, daha fazla olmalı. Amerika'da.
Araştırma devam ediyor Ekselans. Sorun hep aynı. İngiltere'de sizin intikamınızı alacak İRA var. Kafirler kafirleri yok edeceklerdir. Bu çok parlak bir fikirdi. Kaddafi'nin İngiltere'den intikamını almak için İRA'yı kullanmak fikri aslında El-Mansur'dan çıkmışsa da Kaddafi artık bunun Allah tarafından kendisine verilen bir ilham olduğuna inanıyordu. Ne yazık ki Amerika'da aynı biçimde kullanılacak bir partizan örgütü yok diye El-Mansur devam etti. Ama araştırma devam ediyor. İntikamınızın alınmasında kullanılacak insanlar bulunacaktır. Kaddafi birkaç kere başını salladıktan sonra eliyle konuşmanın bittiğini işaret etti.
Sen bu işe bak diye mırıldandı.
Bilgi toplamak çok garip bir iştir. İnsan değil bütün sorunları çözümlemek, tüm yanıtları bile bir hamlede elde edemez. Bir tek kesin çözümü aramak özellikle bir Amerikan huyudur. Tablo aslında parçaların tek tek toplanıp yerlerine yerleştirilmeleriyle ortaya çıkar. Genellikle de son parçalar hiç bulunmaz. O zaman da iyi bir bilgi analizcisi tabloyu parçaların toplamından oluşturmaya çalışır. Kimi zaman parçalar üzerinde çalışılandan değil, başka bir bulmacadan gelir. Kimi zaman parçalar yalandır ve asla birbirlerine tam olarak uymazlar. İngiliz gizli servisinin merkezi olan Yüzyıl Evi'nde böyle bulmaca uzmanları vardır. Bunlar masalarından pek ayrılmazlar. Parçaları başkaları getirir, onlar birleştirmeye çalışırlar. Nisan sonunda önce Yüzyıl Evi'ne yeni bir bulmacanın iki parçası gelmişti. Biri Kaddafi ilacını içerken çadırda olan doktordan geliyordu. Adamın bir zamanlar çok sevdiği bir oğlu vardı. Oğlan İngiltere'de mühendis olmak için okurken muhaberat kendisine yaklaşmış ve babasını seviyorsa büyük lider için bir şey yapmasını istemişti. Kendisine verdikleri bomba zamanından önce patlamıştı. Babası acısını iyi saklamış, başsağlığı dileklerini kabul etmişti. Ancak kalbindeki nefret yüzünden Muammer Kaddafi'nin mahiyetinde olmasından yararlanarak elde ettiği her bilgiyi İngilizlere iletmeye başlamıştı. Çadırdan çıkması söylenmeden önce duyduğu konuşmayı Tripoli'deki İngiliz Büyükelçiliğine iletmemişti. Orası gece gündüz gözetlenirdi. Haber bir hafta içinde Kahire'ye ulaşmış, oradan da telsizle Londra'ya gönderilmişti. Bilgi en yüksek düzeye sunulacak kadar önemli görülmüştü. ''Ne yapacakmış?'' diye sordu başkan. O ay başkan yardımcılığından başkan vekilliğine seçilmiş olan Timothy Edwards, İra'ya silah ve patlayıcı armağan verecekmiş dedi. ''En azından kulak misafiri olunan konuşmadan çıkarabildiğimiz bu.'' ''Teklif nasıl yapılmış?'' ''Libya'ya getirilen bir İrlandalı papaz aracılığıyla.'' ''Hangisi olduğunu biliyor muyuz?'' ''Hayır efendim, gerçek bir papaz olmayabilir de, askeri konseyden biridir belki de ama teklifin Kaddafi'den geldiği anlaşılıyor.'' ''Tamam, önce bu esrarengiz din adamının kim olduğunu öğrenmeliyiz. Ben kutuya bir sorayım bakalım. Eğer kuzeydeyse onlarda bilgi vardır. Güneyde ya da başka yerdeyse o zaman biz yakalarız.'' Kutu 500 karşı haber alma kolu olan İngiliz güvenlik servisinin aralarındaki Argo adıydı. İngiliz toprağı olan Kuzey İrlanda'da terörizmle savaşmak onun göreviydi. Gizli servis ise Güney, yani İrlanda Cumhuriyeti de içinde olmak üzere diğer yerlerdeki karşı casusluk görevini yüklenmişti. Başkan o gün öğle yemeğinde MI5'in müdürüyle birlikteydi. Masalarındaki üçüncü adam ortak haber alma komitesi başkanıydı. Başbakanlığı haberlendirmek de onun göreviydi. MI5 iki gün sonra bulmacanın ikinci parçasını ele geçirdi. Bunda önceden tasarlanmış bir şey yoktu. Yaşamı biraz kolaylaştıran rastlantılardan biriydi sadece. Bagajında bir armalite silahı bulunan ve genç bir İralı tarafından sürülen bir araba bir yol engelinde durdurulmuştu. Direksiyondaki genç duraksamış, arkadaki silah yüzünden Meiz cezaevinde yıllarca yatacağı aklına gelince de engeli gaza basarak aşmaya çalışmıştı. Bunu az daha başarıyordu da, daha deneyimli olsaydı mutlaka başarırdı. Çalıntı araba hızla fırlarken engelin başındaki polis çavuşu ile iki memur kendilerini güçlükle bir yana atabilmişlerdi. Ancak dördüncü bir memur silahını kaldırmış ve kaçan arabanın ardından dört el ateş etmişti. Kurşunlardan biri gencin kafasının yarısını uçurmuştu. Delikanlı sadece bir ulak olduğu halde İra kendisine askeri bir cenaze töreni yapmaya karar vermişti. Tören delikanlının Güney Armagh'da küçük bir yer olan köyünde yapıldı. Sinn Féin Başkanı Gary Adams aileye başsağlığı dileyerek bir istekte bulundu. Ayini yerel papaz yerine ailenin eski bir dostu olarak tanıtılan ziyaretçi bir papazın yönetmesine izin verirler miydi? Hepsi de cumhuriyetçi olan ve bir oğulları adam öldürmekten yaşam boyu ceza yemiş bulunan aile bunu hiç duraksamadan kabul etti. Böylece cenaze ayinini peder Dermot O'Brien yönetti.
22. ayrımın sonu. Sayfa 278.